A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Önemli, konuşulması gereken sohbet konularını seçmeye gayret ediyoruz. Burada tabii sohbet konuları seçerken sıklığı, bizim toplumumuzda çok sık görülüşü bizim için çok önemli bir rol oluyor. O sebepten dolayı da bugün özellikle çok çok sık konuşulan, çok sık gördüğümüz cerrahi bir sorunla ilgili sohbetimiz olacak. Hemoroidi konuşacağız. Halk arasındaki adıyla basürü konuşacağız. Halk arasındaki adıyla mayasılı konuşacağız. Ve bu konuda da gerçekten çok çok tecrübeli bir cerrah kardeşim, cerrah arkadaşım. Ankara Tıp'tan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Operatör Doktor Cem Emir Güldoğan bugün bizim sohbet konumuz olacak. Genel cerrahi uzmanı, çok başarılı bir cerrah arkadaşımız. Öncelikle Emir'e bir hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Emir, gerçekten bizi çok mutlu ettin. Çok birazdan bizi inşallah bu konularda bilgilendireceksin. Tabii bu konunun, bu sohbetin sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize de teşekkürü bir borç biliyoruz. Sualleriniz olabilir, katkılarınız olabilir. Bu uygulamalarla ilgili olarak özellikle bize söylemek istedikleriniz olabilir. O nedenle telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz efendim. Ve hemen Emir'e diyorum ki, Emir, nedir bu hemoroid? Neden oluşur? Nasıl oluşur? Herkes de oluşur mu? Şöyle bir konuşalım istersen.
Aslında sizin de söylediğiniz gibi hemoroid bizim toplumumuzu özellikle çok çok ilgilendiren bir hastalık tipi.
Sık görülüyor değil mi?
Çok sık görülüyor. Yani neredeyse aslında şöyle, anatomik olarak herkeste hemoroidal hastalığa sebep olan damarlar zaten var. Ancak beslenme alışkanlıklarımızdaki bozukluklar olsun, bağırsak hareketlerindeki düzensizlikler olsun, bu damarların bir şekilde genişleyerek büyümesine ve anüs dediğimiz makattan dışarı doğru sarkmalarına sebep olabilmekte. Bu durumda bu hemoroidal hastalığa evrilmeye başlamaktadır. Hemoroidal hastalık tabii nasıl kendini gösterebilir? Hastalar genelde kanama şikayetiyle, tabii şikayetler başlar bundan sonra, ağrı şikayetiyle veya oturamama şikayetiyle.
O zaman kanamayı bire mi oturtturalım, ağrıyı mı bire oturtturalım?
Aslında ilk etapta evre evre düşündüğümüz zaman bunu evreleyebiliriz, evre 1, 2, 3, 4 diye. Dışkılama esnasında tuvalet kağıdına veya tuvalete damlar şeklinde bir kanama veya peçeteye bulaş şeklinde bir kan tarif edebilirler. Evet. Daha sonrasında ilerleyen hastalıkta makattan sarkan bir meme tarifleyebilirler. İkinci evredir bu. Çünkü burada o meme kendiliğinden tekrar içeri girer. Üçüncü evrede ise bu dışarı çıkan meme hastanın kendisi tarafından makata ittirilmek suretiyle ancak içeri
itebilir. Evet.
Dördüncü evrede ise bu artık tamamıyla sarkmıştır hemoroidler ve tamamıyla dışarıda hastalıklı bir vaziyette durmaktadır.
Peki şu an bir çırpıda böyle sohbet ediyoruz. Aklıma geliverdi. Yani birinci evre ile dördüncü evre arasında böyle hani tahmini bir zaman süresi var mıdır? İşte bir ay, iki ay, bir yıl, on yıl falan.
Yani hastalığın müzminleşmesi tabii ki ilk tespit edildikten sonra eğer herhangi bir tedavi süreci yoksa birkaç yıl içerisinde dördüncü evreye gelebilir. Ama akut ve acil bir şekilde sarkan bir hemoroid pakesi yani basur içerisine pıhtı oturmak koşuluyla çok ciddi ağrılara sebep olabilir ve acil bir durum şeklinde de karşımıza çıkabilir. Evet. Yani günler içerisinde de oluşabilir.
Hep böyle konuklarımızla konuşurken hemen şu aklımıza geliyor. Kadın erkek arasında fark var mı?
Kadın ve erkek arasında aslında hiçbir fark yok ama kadınların şöyle bir şanssızlığı var. Gebelik süreci geçirdikleri için çok fazla kan miktarlarında artış ve rahimin genişleyerek hemoroidal damarları basmasından kaynaklı hemoroidal hastalığı onlarda çok daha fazla görüyoruz gebelik sürecinde. Onun dışında tamamıyla eşittir.
Eşittir
değil mi? Evet, her iki cinsiyette de çok sıklıkla görmekteyiz.
Tabii biz hani başlangıcı böyle yaptık ama ben şöyle tersten bir gelivereyim hemen. Aklıma gelen sualde soru vereyim. Dinleyicilerimiz merak ediyordur. Ya bu hemoroid bende olmaması için yapabileceğim bir okus pokus var mı?
Aslında hastalarımızın elinde çok fazla bu değişkenlerle hani değiştirebilecekleri hayat tarzı modifikasyonlarıyla bu hastalıktan uzaklaşabilecekleri şeyler var.
Mesela?
En basiti posalı ve lifli gıdalar tüketebilmek, baharattan biraz kaçınabilmek, alkol kullanıyorlarsa bunu kesinlikle zaten sağlığa olan zararlarını konuşmak bir tarafa.
Evet.
Alkolü çıkartmak, düzenli tuvalet alışkanlığı edinebilmek gibi değiştirilebilir faktörleri uygulamaya başlarlarsa zaten bu hastalıklardan korunurlar.
Süper. O zaman şu düzenli tuvalet neyi kastediyoruz?
Düzenli tuvalet...
Hocam ben 3 günde bir çıkıyorum tuvalete. Hocam ben geliyorum iş yerinde tuvaleti kullanamıyorum. Bekliyorum akşama kadar mı?
Evet. Şöyle aslında insanlar tuvalet ihtiyaçlarının geldiğini hissettikleri anda tuvalete oturmalılar.
Olay bu.
Evet. Dışkılama sürecinin başlama sinyalini aldıklarında bunu geciktirmemeliler. Çünkü geciktirdikleri takdirde biliyorsunuz bekleyen gayta daha da sertleşerek kabızlığa sebep olacak bazı durumlara yol açabilir. Kabızlık da sonuçta daha fazla ıkınma demek, ıkınma basınç demek, basınç oranın damarlarına baskının artması demek ve o hemoroidal pakelerin damarların zarar görmesi, nitekim kanamaya sebep olması gibi durumların ortaya çıkması demek.
Demek ki sevgili dinleyenlerim, öncelikle yapacağımız büyük abdest ihtiyacınızı hissettiğiniz anda imkanlar dahilinde bir şekilde hemen bu ihtiyacınızı gidermeniz gerekiyor. Emir kardeşimin dediği gibi. Şimdi aslında sohbette başta belirtileri söyledik ama istersen böyle alt alta bir daha bir söyleyelim mi? Hangi şikayetler olunca kişiler özellikle hemoroidden şüphelenmeli?
Şimdi makattan kanama şikayeti alarm veren en ciddi durumdur. Ancak makattan kanamayı kesinlikle göz ardı etmemeli. Muhakkak hekime başvurmalıyız. Çünkü kanamanın arkasında yatabilecek bir sürü başka problemler olabilir.
Evet,
o yüzden bu noktada o kısa süren utandıkları muayene çok çok önemlidir.
Evet.
Çünkü o muayenede biz bazen anal kanal hastalıklarından başka problemleri görebiliyoruz. Nitekim makat çatlağı olabilir, anal fistüller olabilir, kanser durumları, polip durumları olabilir. Bunların hepsini o basit muayenede görebiliyoruz. Ama parmak mesafesi dediğimiz mesafenin daha yukarısında bir patoloji varsa bunun için muhakkak bir endoskopik işlem, kolonoskopi veya rektoskopi, sigmoidoskopi yapılması gerekebilir.
Hemoroid hangi ihtisas dalının görevine girer? Genel cerrahlara mı gidelim hocam, dairecilere mi gidelim, gastroenterologlara mı gidelim, kime gidelim?
Genel cerrahinin spesifik uzmanlık alanıdır.
Değil mi?
Evet, kesinlikle genel cerrahların ilgilendiği bir durumdur.
Evet.
Genel cerrahinin içerisinde proktoloji ile ilgilenen bu işle uzmanlaşmış ve spesifik olan başka bir dal da mevcuttur. Türkiye'de bunun yan dal ihtisası yapılmamaktadır ama Avrupa ve Amerika'da proktologlar olarak
bizzat,
genel cerrahlar bizzat yetiştirilmektedir.
Yani genel cerrah arkadaşları muhakkak gidilmesi lazım.
Evet.
Onların bizzatı görmesi lazım.
Kesinlikle.
Peki şöyle konuşuluyor. Hani efendim ben gittim de hocam iç hemoroid dediler. Bunun içi dışı var mıdır Emir?
Evet, kesinlikle iç ve dış olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bize şu noktada fark yaratıyor. İç hemoroidler daha asemptomatik, yani bulgu vermeyen, çok fazla ağrılara sebep olmayan ancak kanamayla meydana gelebilen durumlar. Bunlar anüsün iç tarafında kalır. Dış hemoroidlerse yine hastalığın evresinin ilerlediğini gösteren 3. ve 4. evrelerde dışa doğru sarkan anüsün dışarısında kalan hemoroidlere verdiğimiz
yani
isimlerdir.
Yani makatın dışarısında böyle belki yanlış şey üzüm gibi meme tarihleri.
O dış hemoroidleri tarif oluyor. Eder.
Peki ikisi arasında tedavi birazdan konuşacağız ama tedavi noktasında cerrahi yaklaşım noktasında fark var mıdır?
İkisi arasında bazı farklar var. İç hemoroidleri daha daha çok endoskopik işlemlerle kıvrılabilen sigmoidoskop ya da kolonoskoplarla görebilmekteyiz. Bunlar daha kolay tedavi edilebilir ama tabii evrenin arttığı durumlarda daha farklı cerrahi işlemler yapmak gerekir.
Bunları birazdan detaya gireceğiz. Cinsiyetleri sorduk ama bir de yaşlara soralım. Mesela her yaşta görülebiliyor mu?
Hemoroidal
hastalık... Şimdiye kadar gördüğün en ufak yaş hemoroidde.
Evet, evet. Yani o bölgede karışmadığı takdirde hemoroidle makat çatlağının karışmaması halinde genelde 18 yaşından sonra yani erişkin dönemde daha çok gördüğümüz bir durum. Yaş ilerledikçe çok daha sık karşılaştığımız bir durum. Yaş tabii burada çok önemli bir etken. Yaşa bağlı hemoroidal hastalığa yakalanma riski kesinlikle artmakta. Artıyor.
Peki... Sohbette konuştuk başında ama gerçekten çok sık mı Türkiye'miz ya da hangi ülkelerde mesela daha sık görülüyor?
Şimdi yeme alışkanlıklarını düşündüğümüz zaman doğu tipi beslenme noktasında ve fast food hayatımıza giren fast food da çok çok önemli bu noktada. Acı ve baharat tüketme alışkanlıklarımızı da düşündüğümüz zaman biz de batı toplumlarına göre biraz daha fazla olabilmekte.
Daha sık değil mi?
Evet, daha sık olabilmekte.
Acı baharat bu kadar etkiliyor mu gerçekten Emre ya?
Etkiliyor. Evet. Çünkü dışkılarken dışkı içerisindeki baharat yükü direkt o damarlara temas ettiği için yine hastalığı tetikleyen durumlardan biri.
Evet. Peki bu konuda hemoroid noktasında özellikle kimler daha çok risk altında? Hani acı baharat yiyenleri söyledik, fast food yiyeceğini. Bunun dışında var mıdır özellikle belli gruplar risk altında diyerekten?
Özel dediğim gibi hani gebe hastalarda çok sık görmekteyiz. Evet. Onun dışında irritable bağırsak hastalığı olanlar, çok fazla kabızlık problemi olanlar, inflamatuar bazı bağırsak hastalığı olan gruplarda daha sık rastlamaktayız.
Kilolu olanlar mesela.
Kilo, obezite zaten o yani tartışılmaz. Obezitenin sebep olduğu yaklaşık 600 hastalıktan biri.
Obezite cerrahisinde çok çok iyi bir yerdesin.
Çok
onu da biliyoruz. Evet, i̇nşallah bir sohbetimizde de çalışacağız inşallah.
İnşallah obeziteyi de konuşmak
o
güzel olur.
O zaman acı baharat, yiyecek alışkanlığı, fast foodlar dedik, kilolu insanlar dedik, işte irritable bağırsak hastalığı gibi bağırsağın bazı inflamatuar rahatsızlıkları dedik. Bunlar risk altında özellikle.
Aynen öyle.
Peki ya hocam benim amcamda, babamda, annemde var böyle genetik bir geçiş var.
Genetik
mıdır?
Olarak
belki
bazı
yiyecek alışkanlıkları üzerine
evet yiyecek alışkanlıkları zaten hani ailenin alışkanlıkları da tabii tetikleyecektir. Ama bazı vasküler problemi olan aile gruplarında genetik yatkınlığı olan gruplarda sonuçta bu bir damar hastalığıdır. Damar hastalığı söz konusuysa hemoroide de yatkınlık görüyoruz.
Evet. Hocam ben tuvaletimi yaptıktan sonra tuvalet kağıdına kan geldi. Siz de dediniz ya tuvalet kağıdına kan gelir. Ben de gittim sordum birkaç kişiye şu kremden kullanmışlar. Ben kremi kullanıyorum. Doktor muayenesine gerek
yok. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi hani bu bize tıp fakültesinde öğretilen en önemli kurallardan biridir.
Başka hastalıklarla karışırma.
Evet. Alt giz kanama dediğimiz rektal kanama olduğu takdirde aksi ispat edilene kadar buna biz hemoroid ya da anal fistür ya da başka hastalık diyemeyiz.
Evet.
Yani orada kanamaya sebep olabilecek Allah korusun bir kanser, bir tümör, bir polip muhakkak ekarte edilmeli. Yani o yüzden doktor muayenesi
çok
o noktada şart.
Kanama bir erken haberci olabilir.
Evet.
Bir Allah korusun bir bağırsak kanserinin ilk bulgusu olabilir. Bunu atlamamak gerekiyor.
Aynen
diye
öyle.
Söylüyoruz. Bir de kesinlikle bir başkasının kullandığı işte ilaçtır, haptır, kremdir. Bir şekilde
kesinlikle.
Ona iyi geldi diye.
Kesinlikle.
Bize gelecek.
Bambaşka bir şeyden dolayı verilmiş olabilir.
Evet. Çok doğru söylüyorsun. Peki ağrı dedik, kanama dedik. Onun dışında dışarı çıkan bazen memeler olabiliyor. Bu tür şikayetler var. Peki neden mesela ben hiç doktora gitmesem bu meme hep dışarıda kalsa korkuyorum çünkü doktora gitmekten ya da o böyle bir muayenesini yaptırmak istemiyorum. Böyle hayatımı idame ettiremez miyim?
Şimdi şu noktada bizim Türk insanında özellikle erkek popülasyonunda diyorum bakın üstüne basarak polikliniğe çok geç geliyorlar. Çünkü muayeneden çok çekiniyorlar. Hani o muayene, o soyunma, doktorun karşısında soyunma şeyi onları gerçekten çok anksiyeteye sokuyor. Ama geldikten sonra, onu atlattıktan sonra gerçekten rahatlıyorlar.
Ulan çünkü şöyle diyelim mi? Böyle bir şikayeti olan kişi Doktor Emir Bey'in kapısını çaldı. Emir Bey ne yapıyor?
Memnuniyetle.
Yani kan tetkiki mi, büyük abdesti mi bakıyor, ultrasona mı sokuyor, tomografiye mi sokuyor?
İlk etapta o korktukları çok kısa süren bir makat muayenesini, elle bir muayene yapıyoruz. Çünkü o parmak mesafesinde elimize gelen bir tümöral yapı olup olmadığından öncelikle emin olmamız gerekir. Ama iç ve dış hemoroidin muayenesi bu şekilde çok rahatlıkla ortaya konulabilir. Bir çatlak eşlik edebilir. Makat çatlağı var mı yok mu? Veya kanama zannettikleri şeyin bir apse akıntı, fistüle bağlı başka bir şey olup olmadığı ortaya koyulabilir. Çok kısa sürer. Ama bu noktada hekim tatmin olmazsa en azından bir kolonoskopi, sigmoidoskopi isteyebilir. O da bize yardımcı olur. Tabii çok kanama olduğu durumlarda hastaların anemi tablosuyla da geldiğini görebilmekteyiz. Kronik, ihmal edilmiş, sürekli kanayan hemoroidlere sahip birçok hasta var. Korktuğu için gelmemiş. Bir geliyor hastanın kan değerleri yerlerde veya bambaşka bir polipten kanamış, kanserli bir dokudan kanamış ve geç kalınmış haliyle. O yüzden basitken, en başındayken muhakkak yani, doktor
sonuçta,
başvururuz.
Sonuçta işlemler yapılırken hiçbir şekilde canı yanmadan,
kesinlikle.
Zorlamadan.
Zaten lokal anestezik kremler kullanmaktayız, spreyler kullanmaktayız. O yüzden mümkün mertebe hani sessiz bir başka sağlık yardımcı personelinin de eşlik ettiği, örtülerin kullanılabildiği, kendilerini hani o mahremiyet duygularını çok fazla sarsmadan, bozmadan bu bir muayeneleri noktada yapmaktayız.
Eyvallah. Şimdi bu noktada gelelim tabii önemli olan bir konuya. Nasıl bir tedavi şekli kullanıyorsunuz? Yani ben bana bir diyet mi veriyorsun, bana oturma banyosu mu veriyorsun, bana ilaç tedavisi mi, ya da beni direkt ameliyat mı alıyorsun?
Kesinlikle direkt ameliyat diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Ancak hem medikal, hem paramedikal, hem ameliyat seçenekleri her zaman gündemde. En başında bahsettiğim gibi evrelerine göre hastalığın durumunu saptadıktan sonra hastalarla beraber hangi evrede hangi işlemlerin yapılabileceğini konuşuyoruz.
Evet.
Mesela evre 1'de hastaların medikal tedaviye uyumu ve yanıtı çok daha kolay olmakta. Ama evre 4 bir hastaya belki direkt cerrahi yapmasak da çok ileri bir durumdayken belki medikal tedaviyle o ödemi birazcık gerilettikten sonra ameliyatı hazır hale getirmemiz gerekebiliyor.
Evet.
Ama evre 3 olan veya muhakkak evre 3-4'ü görmüş olan bir hemoroid hastasının çok fazla medikal tedaviyle ilk haline, hastalıksız haline gelebildiğini açıkçası görememekteyiz. Bu durumda ameliyat her zaman bir seçenektir ama mümkün mertebe medikal tedaviyi deneme taraftarıyız ilk etapta. Hastalara direkt ilk geldiklerinde o gördüğümüz fizik muayene bulguları doğrultusunda hemen ameliyat demeyi biz de çok sevmiyoruz. Kendileri de bundan dolayı anksiyeteye girmekteler. O yüzden önce bir medikal tedavi yapılabilirse
medikal
muhakkak
de deniyoruz. Bana damardan ilaç veriyorsun, serum tabi.
Ağızdan tabletler kullanılabilmekte, fitiller kullanılabilmekte, bazı kremler kullanılabilmekte.
Yani benim kendi kendime uygulayabileceğim tedavi.
Kendi kendinize uygulayabileceğiniz oturma banyoları özellikle çok çok fayda sağlamakta. Bunlar dışkılama öncesinde ve sonrasında olmak üzere o ödemli hemoroid pakelerinin gerilemesini sağlayabilmekte. Tekrardan hani hastalığın bir evre bile geriye düşmesini sağlarsa bizim ileri dönemde ameliyattan alacağımız başarı şansı daha da yükselecektir.
Eyvallah. Peki bu noktada hani gelelim şimdi cerrahi tekniklere. Duyuyoruz, görüyoruz. Sonuçta ben şöyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum. Birçok cerrahi tekniğinden konuşuluyor. En sık uygulanandan aşağı inmek noktasında ne tür tedavi teknikleri uygulanıyor? Bir cerrah olarak.
Cerrahi öncelikle hastalığın gerçekten hani evre 3-4'te tek gerçek anlamda yüz güldürücü şey opsiyonu, seçeneği. Bunun cerrahinin birkaç tane tabii alt şeyleri var, yöntemleri var farklı. Ama tabii daha böyle konservatif, günübirlik, daha ağrısız, hızlı çözümler de söz konusu.
Evet.
Basit muayenehane ortamında, ofis ortamında yapılabilecek bazı teknikler var. Lazer uygulaması bunlardan biri ama kesinlikle kesin kalıcı çözüm olamamakta maalesef ve her hastalığa, her evre hastalığa uygulanamamakta. Mesela evre 1-2'de yüz güldürücü sonuçlar alabilmekteyiz ama evre 3-4'te lazer maalesef çok faydasız olmakta. Onun dışında yine bant ligasyon yöntemi dediğimiz hemoroid pakelerine, yani memelerin distaline, alt tarafına yerleştirdiğimiz, boğmaya yarayan, o memenin kan akımını bozan bazı yine yöntemler mevcut. Yine en enjeksiyon yöntemleri dediğimiz skleroterapi yine o damarsal yapıların bozulmasını sağlayan yöntemler mevcut. Ama cerrahi seçeneklere geldiğimizde en yüz güldürücü, hastalığı tam tedavi edici yöntemler olarak bizim en çok uyguladığımız açık cerrahi teknikleri mevcut. Milligan Morgan dediğimiz bir teknikle belki bir ultrasonik cihaz kullanarak hemoroid pakelerinin kökünden tamamıyla kesilerek ses dalgalarıyla olabilir, yakma şekliyle olabilir, çıkarılmasıdır. Bunun yanında yine evre 4 hastalara daha çok uyguladığımız ve gerçekten en iyi sonuçları aldığımız yöntemlerden birisi de Longo yöntemi dediğimiz bir alet kullanılarak 360 derece bütün hemoroid pakelerinin çepeçevre çıkartılmak suretiyle oranın tamamıyla temizlenmesidir. Bu en günümüzde en ağrısız, en konforlu ve nüks oranının...
Sadece evre 4'e mi yapıyor?
Evre 4'e, en çok evre 4'e uyguluyoruz yani, evre 3'te seçilmiş bazı hastalara da uygulanabilmekte. Bazen makat sarkmasıyla karışabilmekte. Evet. Hemoroidal hastalıklar, hem makat sarkması olan hem hemoroidal hastalığı olan hastalarda özellikle Longo yöntemi çok yüz güldürücü, çok ağrısız, başarıyı çok hızlı işe dönüş sağlayan bir yöntem.
Peki o zaman onun detayını konuşalım. Lokal anestezi, genel anestezi.
Biz genellikle genel anesteziyi tercih ediyoruz. Şundan dolayı o bölge gerçekten zaten çok hassas. O bölge kontamine bölge. Tabii. Yani birazcık kirli bir bölge. Ameliyat esnasında hastanın huzurla çok böyle derin anesteziler, narkozlardan bahsetmiyorum tabii. Maske anestezisi diye adlandırabileceğimiz daha böyle yüzeyel, konforlu, hatırlamayacağı, ağrı hissetmeyeceği anestezi şekilleriyle bu ameliyatları yapmak bizim açımızdan ve hasta açısından çok daha çok konforlu.
Da. Ne kadar sürüyor tahmin olarak?
Ameliyat yaklaşık...
Yani hasta odasından aşağı inip tekrar çıkması...
Odasından odasına gibi düşünürsek tahmini 1 saat, 1,5 saat arasında sürer. Evet. Ama cerrahi prosedür yarım saatten fazla sürmez genelde.
Eyvallah. Peki bu muayenehane ortamlarında yapılabilen lokal uygulamalar...
Var.
Var ama az evvel dediğiniz yöntemler daha kalıcı. Çünkü galiba hemoroidten çok nüksten tekrarlamasından korkuyor.
Hastaların en büyük korkusu zaten tekrar. Hocam evet ameliyat olalım ama bu hastalık nüks ediyormuş. İlk söyledikleri şey genelde bu oluyor. Çünkü...
Çünkü bize de çok soru geliyor Emir. Yani diyorlar ki hocam ben lokal yaptırmak istiyorum. Şu yöntem, bu yöntem. Yani sonuçta galiba bunların arasında en önemli kriter nüksün az olması.
Evet, evet.
Radikal bir şekilde tamamen ortadan kalkması. Bu noktada az evvel söylediğin teknik galiba en iyisi.
Longo tekniği nüksün en az görüldüğü tekniklerden biri olarak zaten artık lanse edilebilmekte. Aynı zamanda hastanın ameliyat sonrasındaki hayat tarzı ve yaşam modifikasyonları da çok çok önemli. Yani hastanın bir kere o kabızlık şeyinden, paradoksundan çıkması lazım. Eğer sürekli kabızlık çeken bir hastaysa, kabızlığının devam ettiğini düşünürseniz hastalık tekrar geri gelebilir mi? Evet gelebilir. Ya da beslenme alışkanlıklarını değiştirmezse ya da çok fazla alkol tüketirse... uzun yol şoförüyse mesela pilotsa ya da kamyon şoförüyse onlara çok fazla tabii.
Galiba piloidal sinüsler ve hemoroidler cerrahi arkadaşlar. Peki evre 1-2'de yani tabii bu yöntem uygulanmıyor.
Evre 1-2'de dediğim
daha
gibi
daha hangisi tercih ediyorsunuz? Evre 1-2'ye çok sık ameliyat ediyor musunuz?
Çok sık ameliyat etmiyoruz ama çok ameliyat edilmesi gereken veya hastaların da talebi doğrultusunda artık yeter hani illallah dediği noktada belki tromboze olmuştur. Öncesinde hani içerisinde pıhtı oturmuştur, akut bir tablo yaşamıştır ama evre 2'dir. Onlara dediğim gibi lastik bantla ligasyon yöntemi veya lazerle hemoroid damarlarının yakılması yöntemi, dağlanması yöntemleri uygulanabilir. Tabii bunların hepsini bizzat biz uyguluyoruz.
Çok güzel. Evet. Peki bu noktada az evvel söyledik medikal tedavi kremler falan kullanılıyor. Bunlar da galiba rahatlatıyor.
Tabii.
Peki bunların dışında alternatif böyle çözümler var mı?
Yani alternatif olarak zaten bu hastalığın genetiği insanlığın varlığından beri olduğu için modern tıbbın yanında alternatif tıpla beraber buna sürekli çare aranmış. Sürekli halk olsun,
doğadan,
işte kabilenin büyücüsü olsun veya bizde hani büyüklerimiz olsun bir şekilde hani bunun aslında bu hastalıkla savaşmanın yollarını, yöntemlerini bulmuşlar. Ama bunun tabii farmakolojik düzeyde etkilerini ispatlayamamışlar.
Modern bilimsel ortamda özellikle
Ama çok fayda gören hastalar da var bu tarz uygulamalardan. Evet. Bunları söyleyen, anlatan, deneyimlerini bizimle paylaşan hastalarımız da var. Sonu felaketle sonlanan hastalarımız da var. Yanlış uygulamalardan
kaynaklı. Bir cerrah arkadaşım kesinlikle. Evet, muhakkak. Mihman dağarlığında devam ediyor. Peki hep şu konuşulur. Hemoroid Allah korusun bir kansere döner mi?
Hemoroid kansere dönmez. Hemoroidal pakelerin kanserleştiği görülmemiştir. Çünkü kanserleşebilecek bir hastalık değil. Ancak o bölgede hemoroid zannedilen hasta tarafından ya da atlanabilecek bir pozisyonda oradaki polipoid yapı aslında bir hemoroid değil, bir kanser olabilir. Onu işte atlamamak için.
Peki hem hemoroid hem kanser olabilir mi?
Olabilir. Olabilir. Yani kanser başka anal kanal kanseridir mesela. Evet, hemoroid pakesiyle beraber çok milimetrik bir pake çıkmıştır. Tesadüfen onun patolojik tanısı o ameliyat sayesinde ortaya çıkabilir.
Peki özellikle şu kişiler ameliyat olmaz dediğim bir grubu var mı? Özellikle herkes ameliyat olabilir.
Yani herkes ameliyat olabilir. Genel anestezi alabilen herkes ameliyat olabilir. Semptomatikse zaten kan kanaması çok şiddetli, her gün kanayan hastaysa zaten hani yapacak bir şey yok. O noktada muhakkak hastaları cerrahiye yönlendiriyoruz.
Bir de şu meşhur oturma banyosundan bahsedelim. Dinleyenlerim onu merak etmiştir. Hocam nereye oturuyoruz? Nedir bu banyo?
Şimdi çok önceleri zaten hastalarımıza hani bir leğen almalarını ve içerisine yakmayacak kadar ılık bir su, belki içerisine de bir dezenfektan madde koymak suretiyle yani. Tabii iyi olur. Sonuçta orası kirli bir bölge. Yine söylediğim gibi orada dışkı parçacıklarının kalmaması açısından ya da ameliyat sonrasında açık yara olarak kabul ettiğimiz yerlerin kontamine olmaması adına bir dezenfektan olması gayet işe yarayacaktır. Ama şimdi artık alafranga tuvaletlere yerleştirilebilen oturma banyoları
çok
var.
Güzel.
Evet, onun içerisine sıcak suyu koymak koşuluyla gayet daha konforlu.
Buna var ya.
Evet var artık. Var.
Harika çok güzel. Şimdi benim aklım hemen alafranga deyince bundan önce şöyle bir ulusal kanalların birisinde ya da gazetelerde de okumuştum. Efendim alafranga tuvaletin getirdiği bir sorundur hemoroid gibi. Yani şunu söyleyeceğim. İşte alafranga tuvaletlerde otururken ayağımızın altına
kesinlikle
bir yükseklik koymak.
Kesinlikle
buna ne diyorsun
doğru.
Tecrübe
kesinlikle
bir cerrah olarak?
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle çok çok doğru. Ve o oturabilmenin verdiği konfor tuvalette oturma süremizi de arttırdığı için ve günümüzde insanlar elinde cep telefonuyla ya da ne bileyim bir gazeteyle kitapla girdikleri için ne kadar çok uzayan dışkılama süresi ve periyodu o kadar çok ıkınma, basınç ve gevşeyememe problemi demektir. Yani o relaksasyon dediğimiz gevşeyememe problemi, kasların kendini toparlayamama süreci söz konusu olacağı için oturma esnasında hemoroidal hastalığa yine bir yol açmış.
Ayağımızın altına bir şey koyalım mı?
Koyalım. Kesinlikle
çünkü
koyalım.
Gerçekten hiç anatomik olarak kolondan yani bağırsağın anatomisine uygun olan şekil daha çok efendim alaturkaydı, alafranga önce böyle oldu.
Evet,
buna
evet,
çözümde ayağımızın altına
daha yüksekte durması kesinlikle 25-30 santimlik etkileyecektir.
Şey. Evet sevgili dinleyenlerim, sevgili Emir kardeşimizle sohbet çok güzel. Tabii bu noktada biz kendisinden sözü de aldık. Bundan sonraki haftalarda yine konuk etmek istiyoruz.
Kesinlikle.
Çünkü özellikle obezite cerrahisinde, laparoskopik özellikle cerrahi yaklaşımlarda kendisini ve ekibinin çok çok iyi olduğunu bizzat biliyorum. İnşallah onun sözünü de aldık.
İnşallah.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Hocam.
Çok güzel
çok
bir sohbet oldu.
Ben de çok keyif aldım.
İnşallah bir sonraki sohbet konusu yine yan yana gelmek nasip olur diyelim İnşallah. Sana Emir. Evet efendim, bugün özellikle Türkiye'de çok sık gördüğümüz gerçekten birçok çareler aranan ama bilimselliği özellikle genel cerrah arkadaşlar tarafından tedavisi yapılması mutlak gerekli olan bir konuyu hemoroidi konuştuk. İnşallah bir sonraki hafta yine yeni bir konuyla yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.